İnsan ve davranışı. Doğan Güzeloğlu. 23. kaset A yüzü. Sayfa 446. Bu birey ya bana bir şey olmaz, ben kuvvetliyim gibi bir benlik bilincini korumak ister ya da hastalık ihtimali ona kaygı verdiğinden bir kaçınma davranışı içine girer. Hipokondriyak günlük yaşamını aksatan sürekli şikayetlerde bulunur. Ne var ki hiç olmazsa sık sık doktora gider ve bir hastalığı varsa tedavi imkanı arar. Hipokondriyakın sonu ise çoğu kez ölümle biter. Alt ana başlık 6. Dissosiyatif bozukluklar. Dissosiyatif bozukluklar bireyin bütünlüğünü parçalayıcı, bölücü bozukluklardır. Başka bir deyişle bireyin bir kısmı onun diğer kısımlarından ayrılır ve ilişkisiz bir biçimde işlemeye başlar. Üç temel dissosiyatif bozukluğu ana hatlarıyla inceleyeceğiz. Psikojenik amnezi, psikojenik fügü ve çoklu kişilik. Psikojenik amnezi yan başlık. Amnezi, bellek kaybının tıp dilindeki teknik ismidir. Bireydeki bellek kayıpları ya beyinde oluşan bazı organik bozukluklardan ya da psikolojik nedenlerden oluşur. Psikojenik amnezi, organik hiçbir nedeni bulunmayan bellek kaybına verilen isimdir. Psikojenik amnezi genellikle seçici bir biçimde oluşur. Yani birey belli türden bazı olanları hatırlamaz. Başka türden olanları hatırlar. Sayfa 444. Örneğin Kore'deki Türk birliğinde savaşmış Halit Çavuş, kendi birliğinden çok sayıda erin öldüğü Sürgün Muharebesi'ni savaştan hemen sonra unutmuş, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamaz olmuştur. Hipnoz altında bütün olayı hatırlayabilmiş ve hatırlarken büyük acı çekmiştir. Sorulduğunda kendisinin iyi bir çavuş olmadığını, iyi bir çavuş olsaydı kendi ömründeki hiçbir kimsenin ölmemesi gerektiğini söylemiştir. Hipnoz altında yapılan tedavide, Sürgün Muharebesi'nde erlerin şehit olmasının doğal olduğu, kendisinin bundan sorumlu olmadığı söylenmiş ve buna inanması sağlanmıştır. Tedaviden bir süre sonra Halit Çavuş'un belleği yerine gelmiştir. Yan başlık, psikolojik fük, yani tüm bellek kaybı. Psikolojik fük, yani tüm bellek kaybı, bir anda bireyin bütün belleğini kaybetmesine verilen isimdir. Bu durumdaki bir birey, kim olduğunu, nerede oturduğunu, ne iş yaptığını, şu anda nerede olduğunu, niçin nerede bulunduğunu bilemez. Başka bir deyişle, bütün belleğini tamamıyla kaybetmiştir. Bu durum, birkaç saat veya en fazla bir ya da üç gün gibi genellikle kısa sürebilir. Çok ender durumlarda birkaç yıl sürer. Belliğini kaybeden kişi, birdenbire durup dururken belliğini yeniden kazanır. Böyle hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, hastanın hipnozun etkisi altındayken en ufak ayrıntılarına kadar çocukluğunda olan olayları hatırladığını, fakat hipnozdan çıkınca hiçbir şey hatırlamadığını göstermiştir. Demek oluyor ki bellek sinir sisteminde bozulmadan kalır. Ne var ki belleğin içeriğinin bilinç düzeyine çıkmasında bir aksama vardır. Yan başlık, birden fazla kişilik. Birden fazla yani çoklu kişilik genellikle kadınlarda ender olarak da erkeklerde görülen bir davranış bozukluğudur. Bu durumdaki insanlar birden fazla kişilik gösterirler. Kişilikler birbirlerinin farkında değildirler ve genellikle zıt özelliklere sahiptirler. Temel kişilik kibar, sakin ve temkinli ise ikinci kişilik kaba, sürekli faal ve uçarı bir özellik gösterir. Bazı kişiler iki değil, üç ve dört kişilik göstermişlerdir. Birden fazla kişilik sık sık gözlenen bir bozukluk değildir. Ortaya çıkışı oldukça önderdir ve çok sayıda filmde konu olmuştur. Alt ana başlık 7. Psikozlar. Psikoz, önemli bir bozukluk, psikolojik bozukluklara verilen isimdir. Ve genellikle hastanede tedaviye gerek gösterir. Psikozlar genel iki genel kategori içinde incelenir. 1. Fonksiyonel ve 2. Organik psikozlar. Psikoz herhangi bir beyin hedelenmesine veya bozukluğuna bağlanmadığı zaman fonksiyonel psikoz adını alır. Fonksiyonel psikozlardan en yaygın olanları şizofreni ve psikotik duygusal bozukluktur. Beyin hedelenmesi, beyin tümörü ya da beynin çalışmasındaki aksamlardan doğan psikozlara organik psikozlar adı verilir. Fonksiyonel psikozlar üzerinde yapılan çalışmalar, beynin biyokimyasal işleyişinin veya organik yapısının bu bozuklukların temelinde yatabileceğini göstermiştir. Affedersiniz. Başka bir deyişle, organik ve fonksiyonel psikozlar arasındaki farklılık gittikçe azalmaktadır. Fakat elde edilen veriler kesin bir karar vermeye yeterli olmadığı için psikozun iki kategorisi arasında yukarıda verilen ayrım hala nerede bir biçimde kullanılır. Sayfa 448. Yan başlık şizofreni. Şizofreni bir grup belirtiye verilen isimdir. Bu hastalığın en belirgin özelliği birinin düşünme tarzında bozukluklar meydana getirmesidir. Bu düşünce bozuklukları kendilerini genellikle varsayım, halüsinasyon, delüzyon ve tuhaf konuşma biçiminde gösterir. Halüsinasyon, gerçekte olmayan şeyleri görmek ve veya işitmek gibi algı bozukluklarına verilen isimdir. Şizofrenide en sık rastlanılan halüsinasyonlar duyusaldır. Şizofren olan herkes mutlaka halüsinasyon göstermez. Öte yandan LSD gibi ilaç alan kimseler şizofren olmadıkları halde halüsinasyon deneyimi yaşarlar. Halüsinasyon algısal bir bozukluk olduğu halde delüzyon düşünce ve ilaçla ilgilidir. Delüzyon olan kişiler gerçekte hiçbir geçerliliği olmayan düşüncelere sanki onlar doğruymuş gibi inanırlar. Şizofrenlerde görülen sanrı kişiyi merkez alır ve kişinin baskı altına alındığı, kişinin muhteşemliği veya bilerek kişinin hakkının yendiği düşünceleri şeklinde kendini gösterir. Birey kendisinin sürekli takip edildiğini, telefonunun dinlendiğini ve bir gün arabasına bomba konarak havaya uçurulacağını, böyle kuşkuları yandıracak hiçbir sebep yokken sürekli söylüyorsa, birey baskı altına alınma sanrısı gösterir. Bu kelimeyi aklını vermek istiyorum. Sanrı kelimesi. S-A-N-R-I. Devam ediyoruz. Kendisinin dünyayı kurtarmak için yeniden gelmiş Hazreti İsa olduğunu söyleyen birisi ise muhteşemlik sanrısı göstermektedir. Belediyenin yeni açılmakta olan yol için evinin bahçesinin bir kısmını almasını, kendisini orada oturduğu için belediyenin bu güzergahtan geçirdiği biçiminde yorumlayan kişi, şizofrenin bir diğer özelliği olan bilerek kişinin hakkını yeme sanrısını gösterir. Şizofrenlerin hepsi sanrı belirtisi göstermezler. Ayrıca normal insanların çoğu bazı zamanlar, bazı konularda sanrıya benzer düşünce biçimini gösterirler. Konuşma özellikleri şizofrenlerde bazen çok belirgindir. Bazen de pek belirgin değildir. Şizofrenlik konuşma mantıksal bir yapı göstermez ve sanki gelişigüzel kelimeler rastgele dizilmiş bir izlenimi verirler. İstanbul Çapa Hastanesi'nde bir hastanın konuşmasını hatırlıyorum. Hasta, yüzbaşı Eyüp kaldırımlarındaki sinirleri fırıncılar okuyup boyunlarına asılmasını itoğlu it gibi anlaşılmaz sözler söylediğinde bu cümlenin gerçekten bir cümle olduğunu ve kendi bilgisizliğinden dolayı bu cümlenin anlamını çıkaramadığımı zannetmiştim. Bu ilişkisiz kelime dizileri şizofrenik konuşmanın tipik özelliklerindendir, özelliğidir. Duygusal yalınlık şizofrenik kimselerin gösterdiği davranış belirtilerinden biridir. Donuk bir ifadesi, monoton bir konuşma, monoton bir duygusallık ve hiçbir heyecan belirtisi olmadan yapılan davranışlar. Bu belirtilerdendir. Sayfa 449. Kendi içine kaçma, diğer insanlarla ilişki kurmaktan kaçınma, şizofrenide görülen başka belirtilerdir. Bu belirtileri gösteren kimseler kendi iç dünyalarına kaçarak diğer insanlarla konuşmaktan, etkileşim kurmaktan kaçarlar. Kendi iç dünyaları onların yaşamlarının merkezi olarak gelişir. Öyle ki bir süre sonra dış dünyada neyin uygunluğu, uygunsuz olduğunu fark etmemeye başlarlar. Kendi kendilerine konuşma, gülme, gözlerin dalıp gitmesi, bazen bir toplum içinde mastürbasyon ve iç dünyaya gitmenin bir sonucudur. Bu kısmı bitirmeden okuyacağı şizofreni olanların hepsinin bu tür davranışları göstermediğini hatırlatalım. Bazı şizofrenleri anlayabilmek için dikkatli incelemek gerekir. Yan başlık, affedersiniz, şizofreni türleri. Şizofreni daha önce de söylediğimiz gibi birbirinden farklı davranış bozukluklarını içerir. En sık gözlenen şizofreni türleri şunlardır. Dağınık, dezorganize tip. Dağınık şizofreni olan kişilere günlük yaşamda halk bu adam delirmişler. Bu tür şizofreni gösteren kişiler tümden kendi dünyalarına kapanmış, dış dünyayla hiçbir ilişkisi kalmamış kimselerdir. Hastaneye kaldırılmazlarsa çok yaşamazlar. Kendi kendilerini besleyemezler, giyimine ve yemelerine dikkat edemezler. Davranışlarının hangi ortamda ne anlama geleceğini bilemezler ve en önemlisi diğer kimselerle iletişim kuramazlar. Katatonik tip harfleri K, A, T, A, T, O, N, I, K. Katatonik tip. Bu tür şizofreni kendisini özel bir bedensel davranış türlü ifade eder. Bu kişiler ya çok faaldirler ya da heykel gibi bunlar kalırlar. Heykel gibi donduklarında kaslar son derece gergindir ve hiç tutamadan belirli bir durumda saatlerce, bazen günlerce kalırlar. Bazı hastalar bu resmetliğe adı verilen donukluk türü gösterirler. El, kol ya da bacakları belirli bir pozisyona getirildiğinde getirdikleri pozisyonda kalırlar. Ancak yeniden başka bir pozisyona konulmak istediklerinde esnektirler. Pek dönüş göstermeden yeni duruma sanki mumdan yapılmış gibi bedenlerini uydururlar. Kendilerine dokunulmazsa bırakıldıkları son durumda sürekli kalırlar. Donuk haldeyken hastalar çevrelerinde olup bitenlerin farkında mı değil mi? Kesin bilinmez. Bazı hastalar sanki farkındaymış gibi bazı belirtiler verirler. Bazıları ise hiçbir belirti göstermezler. Hastalar çok fazla durumda oldukları zaman sürekli bir belirtim altında alınamayan türden davranış gösterirler. Sayfa 450. Bu davranışların çoğu saldırganlık türünden davranışlardır ve çoğu kez çevreye ve kendilerine zarar verir. Katatonik şizofreni eskiden daha sık rastlanan bir hastalık türüydü. Bugünlerde sık sık gözlemlemesi, son yıllarda gelişen antipsikotik ilaçlarla açıklanır. Bu ilaçlar hastalığı tedavi etmekten çok hastalığın belirtilerini ortadan kaldırır. Paranoid tip. Paranoid şizofreni diğer türlerden ayıran en önemli özellik sandığı düşüncenin bilimin davranışında önemli bir rol olmamasıdır. Sandığı düşünce bir dereceye kadar diğer şizofrenlerde de olabilir. Ama paranoid şizofrenindeki sandığı iyi organize olmuş, düzenli ve tutarlıdır. Paranoid şizofreni hastalığına sahip kimseler her konuda normal konuşur ve normal davranırlar. Ancak sandığının olduğu konuya gelince normal davranışları kendini göstermeye başlar. Burada bir metin var, ince yazılmış. Şimdi bu metni okuyorum. İlkokul öğretmeni B.L. öğretmen okulunu bitirdikten sonra günün bir anında küçük bir kasabaya atanmış ve orada 4 yıl öğretmenlik yapmıştır. B.L. Milli Eğitim Bakanlığından daha büyük bir şehrin tayinini istemiş. Fakat büyük şehirdeki kadrolar dolu olduğu için bekleme sırasına konmuştur. B.L. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir davranışından kendi okul müdürünü sorumlu tutmuş ve okul müdürünü bakana gizli mektup yazmıştır. Bir süre sonra suçladığı kimselerin sayısı artmış, sonunda Milli Eğitim Bakanlığı içine almıştır. B.L. parlamento üyelerine mektuplar yazarak durumunu anlatmaya çalışmış, nihayet başbakana ve cumhurbaşkanına yazarak şikayetini dile getirmiştir. Bu mektuplarda cevap alamayan B.L. bütün hizmet idaresinin satılmış olduğunu, kendisi bir devir yaparak idareyi ele almazsa bu hükümeti ülkeyi düşmana satacağını söylemeye başlamıştır. Bu düşüncesinin sonucu olarak önce Cumhurbaşkanı'nı, daha sonra Başbakanı ve diğer bakanları öldürmesi gerektiğini inanmıştır. Psikiyatrik tedavi altına alınan B.L. 6 ay sonra hastaneden çıkmış ve 2 yıl sonra yeniden aynı sanrı düşünceler kendini gösterdiğinden tekrar hastanelik tedavi altına alınmıştır. Metin burada son buluyor. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 450. Ayrışmamış tip. Ayrışmamış şizofreni, davranış bozukluğunun ilk aşamasında teşhiste sık sık kullanılır. Hasta, ayrışmamış bir şizofreni tablosuyla hastaneye alınır. Bir süre sonra ayrışmamış tablo yukarıda verilen 3 tipten bir yönde gelişebilir. Rezidüel tip, yukarıda verilen 4 kategori her zaman teşhisi yararlı olmayabilir. Başka bir deyişle, bu 4 kategorinin içine girmeyen, kesin olarak özelliği belirlemeyen şizofreniler de vardır. Psikiyatrist veya psikolog hastayı yukarıda verilen 4 kategoriden birine sokamıyorsa o zaman rezidüel şizofreni adı altında bir teşhis koyar. Yan başlık. Şizofreninin nedenleri. Şizofreninin nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Ne var ki bilim adamları bazı faktörlerin şizofreninin oluşumunda önemli rol oynadığını düşünürler. Bu faktörleri şu grupta toplayabiliriz. Sayfa 451. 1. Biyolojik faktörler, 2. psikolojik faktörler, 3. öğrenmenin etkisini ortaya çıkan faktörler, 4. ayının yapısı ve işleyiş tarzıyla ilgili faktörler ve 5 kalıtım ve çevrenin etkileşimini içeren faktörler. Aşağıda bu faktörlerin sofinin ilişkisini anahtarıyla inceleyeceğiz. Biyolojik faktörler. Özdeş ikizler üzerindeki araştırmalar kalıtımın sofinde önemli rolü göstermiştir. Örneğin özdeş ikizlerden birinin sofinin teşhisiyle hastaneye yatırıldığını düşünelim. Diğer ikizin sofinin teşhisiyle hastaneye kaldırılma olasılığı nedir? Diğer ikizin sizofreni olma olasılığı diğer insanlara göre daha yüksekse o zaman biyolojik faktörün sizofreninde önemli bir rol olmadığını söylemek imkanı vardır. Bir insanın sizofreni teşhisi kullanarak hastaneye kaldırılma olasılığı %1'dir. Başka bir deyişle toplumda normal koşullar altında her 3 kişiden birinin sizofreni gösterme imkanı vardır. Halbuki şizofreni teşhisi konmuş özdeş ikizin kardeşinin şizofreni olma ihtimali %30 ila %50 arasında değişir. Görüldüğü gibi özdeş ikizin diğerinin şizofreni olma ihtimali toplumdaki başka bir kimseden 30 veya 50 kat daha fazladır. Özdeş ikizin ötesinde daha başka veriler de vardır. Örneğin üyelerinden biri şizofreni olan bir ailenin öbür üyelerinin şizofreni olma ihtimali toplumun diğer üyelerinin sizofreni gösterme ihtimali üstündedir. Fakat unutmamamız gereken bir husus vardır. Biyolojik faktör başka bir deyişle kalıtım sizofreninin altında yatan tek faktör olsaydı kardeşi sizofreni olan özdeş ikizlerin hepsinin sizofreni olması gerekirdi. Halbuki durum bu değildir. Demek oluyor ki biyolojik faktör önemli bir faktör olarak kendini gösterdiği halde sizofreninin temelinde yatan tek faktör değildir. Daha başlayan adamları aramak da gerekir. Kalıtımın önemli olduğunu söyleyen bilim adamları şöyle bir açıklama yapmaktadırlar. Kalıtım, bireyin biyolojik yapısını belirleyen genleri getirir. Genler, bireyin diğer biyolojik yapısını belirlediği gibi, beynin biyokimyasal yapısını da belirler. Genlerde çıkabilecek bir özellik, beynin yapısını şizofreni olmaya yönelik bir şekilde etkileyebilir. Beynin biyokimyasal yapısıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar henüz yenidir ve yoğun biçimde devam etmektedirler. Bilim adamları şizofreninin biyolojik nedenleri konusunda bir tek açıklama üzerinde henüz kendi aralarında anlaşmış değillerdir. Bilim adamları arasında en yaygın kabul görmüş olan açıklama nöronsal aktarıcılar adı verilen bir tür biyokimyasal maddelerin şizofreni kaslarda normal işlevini görmediği dolayısıyla bir beyin hücresinden diğerine normal sinirsel mesajların gönderilmediği şeklindedir. Psikolojik faktörler. Psikolojik yaklaşıma göre şizofreni zayıf bir egonun varlığına işaret eder. Ego, bireyin gerçek ilişkisini kuran kısmıdır. Şizofrenlerde gerçek ilişki çoğu kez koptuğundan böyle bir yaklaşım ilk bakışta anlamlı gelir. Psikolojik yaklaşım, şizofreniyi oral aşamada bir saplanma, yani oral fiskasyon olarak görür. Başka bir deyişle bu kişiler stresle karşılaşınca yaşamları ilk bebeklik yılına ilk gelişim aşamasına geri dönerler. İlk bebeklik yıllarında egomuz gelişmemiş olduğundan zayıftır. Sayfa 452. Psikolojik yaklaşım böylece kendi içimizi tutarlı bir açıklama getirmektedir. Ne var ki bu tutarlı açıklama daha önce Freudçu yaklaşımı tartışırken söylediğimiz gibi kendisini bilimsel araştırma ve gözleme açmaz. Bilimsel olarak psikolojik yaklaşımı incelemek, deneysel sonuçlara ulaşmak için ulaşmak önemi yoktur. Öğrenmenin etkisi. Şizofrenin tedavisinde bazı koşullama ilkeleri hastalığın bazı davranışlarının değişmesine ulaşmıştır. Örneğin mantıklı ve tutarlı konuşma ödüllendirildiği zaman hastanın bu tip konuşmasında bir artma gözlenmiştir. Şizofreniklerin genelde yavaş olan tepki zamanı ödüllendirme yoluyla arttırılmıştır. Hastaneye yatırılan şizofrenlerin hastanedeki davranışları kendilerine iyi davranışlarına karşı çikolata, sigara veya başka yiyecek içeceklerle değiştirilebilecekleri jeton verilerek bir derece kadar denetim altına alınmıştır. Ve iyi davranışlarda bir artış gözlenmiştir. Bu tür gözlemler bazı psikologları şizofreninin aile ortamında öğrenilmiş bir davranış olduğunu ve yine öğrenme yoluyla tedavi edilebileceğini iddia etmelerine ulaşmıştır. Bazı psikologlar ise bu görüşü kabul etmezler. Onlara göre şizofrenik davranışların koşullanma yoluyla değiştirilebilmesi şizofreninin öğrenilmiş bir hastalık olduğunu kanıtlamaz. Örneğin bir hastalık sonucu bacak kasları zayıflayan ve normal yürüyüşünü kaybeden kişi bedenli bir öğrenme programı sonucu yeniden yürümesini öğrenebilir. Böyle bir gözlem bu kişinin yürüyüşünü öğrenme sonucunda kaybettiği anlamına gelmez. Şizofrenide de durum aynıdır. Davranış değişimi hastalığın temelinde öğrenme yaptığını kanıtlamaz. Şizofreninin gelişiminde öğrenmenin nasıl bir etkisi olduğunu henüz doğrudan gözlememektedir. Aile yapısı ve aile ilişkileri. Aile içindeki ilişkilerin türü ve çocuğun küçüklükten itibaren aile içinde kendini bulduğu etkileşimin örüntüsü, onun benlik bilincini, dünya görüşünü ve diğer insanlarla ilişkisini büyük ölçüde etkiler. Belirli tür aile ilişkilerinin o ailenin çocuklarında şizofren gelişimini kolaylaştırdığını, hastalığa yol açtığını savunan psikologlar olmuştur. Örneğin Arrieti, çocuğun kendi emin hissetmediği kaygı ve kızgınlık ortamında şizofreni geliştirmeye yöneldiğini iddia etmiştir. Ritz, şizofrenik bir aile yapısı olduğunu, bu tip ailenin birbirlerine düşmanlık hissiyle dolu birçok gövde oluştuğunu ve ana babadan birinin diğerinin tüm baskısı altına aldığını söyler. Varoluş